Ayrım 30.
Eregion demircilerinin duyduğu ve ihanete uğradıklarını anlamalarını sağlayan kelimeler kara yıllardan çıkıp gelmekte. Hepsine hükmedecek bir yüzük, hepsini o bulacak, hepsini bir araya getirip karanlıkta birbirine bağlayacak. Aynı zamanda şunu da bilin dostlarım, Gollum'dan daha başka şeyler de öğrendim. Konuşmayı istemiyordu. Öyküsü de pek açık sayılmazdı. Fakat Mordor'a gitmiş olduğuna ve burada bütün bildiklerinin zorla ağzından alındığına hiç kuşku yok. Böylelikle düşman tek yüzüğün bulunduğunu ve uzun süredir şairde olduğunu biliyor ve uşakları yüzüğü neredeyse kapılarımıza kadar kovaladığına göre çok yakında, belki de şu anda ben size bunları anlatırken o yüzüğün burada olduğunu öğrenecek. Uzun bir süre herkes sessizce oturdu. Sonunda Boromir konuştu. Bu Gollum ufak tefek bir şey mi demiştiniz? Kendi ufak, şerri büyük. Ona ne oldu? Kaderini nasıl bağladınız? Şu anda hapiste ama hali kötü sayılmaz, dedi Aragorn. Çok sıkıntılar çekmişti. İşkence gördüğüne hiç şüphe yok. Sauron'un korkusu yüreğine kapkara işlemiş. Yine de kendi adıma Kuyut Orman'ın dikkatli elflerinin elinde emniyette olduğuna seviniyorum. Gollum'un kötü niyeti çok büyük. Bu kötü niyet, onun gibi zayıf ve buruşuk birinden beklenmeyecek kadar büyük bir güç veriyor ona. Eğer serbest olsaydı hala çok büyük kötülükler yapabilirdi. Ve Mordor'dan kötü bir görev için serbest bırakıldığına da hiç şüphem yok. Eyvah ki eyvah diye haykırdı Legolas o zarif elf yüzünde büyük bir kederle. İletmek üzere yollandığım havadisi söylemek zamanım geldi. Havadislerim iyi değildi. Lakin buradakiler için ne kadar korkunç olduğunu ancak şimdi anlamış bulunuyorum. Smeagol, namı diğer Gollum kaçtı. Kaçtı mı diye haykırdı Aragorn. Bu gerçekten de kötü bir haber. Buna hepimiz çok yanacağız korkarım. Nasıl oldu da Tranduil halkı emaneti koruyamadı? Yeterince dikkatli olmadığımızdan değil, dedi Legolas. Belki de fazla iyi yüreklilikten. Ayrıca korkarız ki mahkum başkalarından yardım aldı ve her bir işimiz de fazlasıyla biliniyormuş. Bize ne kadar zor gelirse gelsin, Gandalf'ın isteğiyle bu yaratığın başında gece gündüz nöbet tuttuk. Fakat Gandalf, onun iyileşebileceğine dair hala bir ümit olduğunu söylemişti. Ve biz de her anını tekrar eski kara düşüncelerine düşeceği yerin altındaki zindanlarda geçirmesine kıyamıyorduk. ''Bana bu kadar merhamet göstermemiştiniz.'' dedi. Elf kralının sarayının derinliklerindeki kendi mahkumiyetinin eski hatıraları aklında canlanan Gloin gözlerinde bir şimşekle. ''Hele hele.'' dedi Gandalf. ''Azizim Gloin, şimdi o konuyu açma lütfen. Uzun süre önce düzeltilmiş, esef duyulacak bir yanlış anlaşılmaydı o. Eğer elfler ile cüceler arasındaki tüm zıtlaşmalar buraya taşınacaksa bu divandan vazgeçelim daha iyi.'' Gloin ayağa kalkıp eğilerek selam verdi ve Legolas devam etti. Hava iyi olduğu zamanlar Gollum'u ormanın içinde dolaştırıyorduk. Tırmanmayı sevdiği, diğer ağaçlardan ayrı duran yüksek bir ağaç vardı. En üstteki dallara kadar çıkıp özgür rüzgarı hissetmesine sık sık izin verir fakat ağacın dibine nöbetçi koyardık. Günün birinde aşağı inmeyi reddetti. Nöbetçilerin de onun peşinden tırmanmaya hiç niyetleri yoktu. Dallara elleriyle olduğu kadar ayaklarıyla da sıkı sıkı sarılmayı öğrenmişti. Böylece nöbetçiler gecenin ileri vakitlerine kadar ağacın altında oturdular. İşte tam da o gece, aysız ve yıldızsız bir yaz gecesi, orklar bizi gafil avladı. Bir süre sonra onları geri püskürttük. Çok kalabalık, çok yırtıcıydılar. Fakat dağlardan geliyorlardı ve ormana alışık değillerdi. Cenk bittiğinde Gollum'un gitmiş olduğu çıktı ortaya. Nöbetçileri de ya öldürülmüş ya da esir edilmişti. O zaman bu saldırının onu kurtarmak için tertiplenmiş olduğu ve onun bunu daha önceden bildiği aşikar oldu. Bunu nasıl tertiplemişlerdi anlayabilmiş değiliz. Lakin Gollum çok hilekar. Düşmanın casusları da çok fazla. Ejderhanın düştüğü yıl kovulan kötü şeyler daha da kalabalık olarak geri döndüler. Ve bizim hükmümüzün sürdüğü bölge dışında Kuyut Orman yeniden kötü bir yer oldu. Gollum'u yeniden yakalamayı başaramadık. Bir sürü ork izi arasında onun da izine rastladık. İz güneye doğru ormanın derinliklerine daldı. Fakat çok geçmeden bizim kabiliyetimiz dışına çıktı ve takibe devam etmeye cesaret edemedik. Çünkü Dol Guldur'a yaklaşıyorduk. Orası da hala çok fazla kötülükle dolu bir yerdir. Bizler o tarafa gitmeyiz. Olan olmuş giden gitmiş dedi Gandalf. Tekrar onu arayacak kadar vaktimiz yok. Ne yapacaksa yapacak artık. Fakat kim bilebilir? Belki de ne kendisinin ne de Sauron'un öngörememiş oldukları bir rol oynayacaktır. Artık Galdor'un diğer sorularını cevaplandırayım. Saruman nerede? Bu ihtiyaç anında onun bize vereceği öğütler nelerdir? Bu hikayeyi sizlere tüm ayrıntılarıyla anlatmalıyım. Çünkü Elrond'dan başkası duymadı şimdiye kadar. O da özetle dinledi. Fakat karar vermemiz gereken her şeyle alakası var. Bu, bugüne geldiği haliyle Yüzük Hikayesi'nin son bölümü. Haziran sonunda şairdaydım. Fakat kafamda bir endişe bulutu vardı ve henüz açık seçik göremediğim ama yakınlaşmakta olan bir tehlike hissettiğimden minik ülkenin güney sınırlarına doğru sürdüm atımı. Orada Gondor'daki savaş ve bozgunla ilgili haberleri aldım ve kara gölgeyi duyunca yüreğim buz gibi oldu. Fakat güneyden kaçan birkaç kişiden başka bir şey bulamadım. Onların üzerine de sanki sözünü etmekten kaçındıkları bir korku sinmiş gibiydi. Bunun üzerine doğuya ve kuzeye doğru dönüp yeşil yol boyunca ilerledim ve Bree yakınlarında bir yolcuya rast geldim. Yolun kıyısına oturmuştu. Atı da yanında otluyordu. Bu eskiden Kuyut Orman'ın sınırları yakınındaki Rose Gobel'de oturan Boz Radagast'tı. Benim tarikatımdandır. Fakat çok yıllardır görmemiştim onu. Gandalf diye bağırdı. Seni arıyordum. Fakat bu yörelerin yabancısıyım. Bütün bildiğim şair diye tuhaf bir adla anılan yabani bir diyarda bulunabileceğindi. Elindeki bilgi doğruymuş dedim. Fakat buralı birileriyle karşılaşacak olursan böyle konuşayım deme. Şair sınırları yakınındayız. Beni niye arıyordun? Mühim bir şey olsa gerek. Çok acil bir durum olmadıkça pek seyahat etmezdin sen. Acil bir görevim var dedi. Havadisim kötü. Sonra sanki çitlerin bile kulağı olabilirmiş gibi etrafına bir bakındı. Nazgul diye fısıldadı. Dokuzlar yeniden ortaya çıktı. Nehri gizlice geçmiş, batıya doğru ilerliyorlar. Kara giysili süvari surettindeler. O zaman bilmeden korktuğum şeyin ne olduğunu anladım. Düşman ya çok darda ya da çok mühim bir amacı var dedi Radagast. Fakat bu uzak ve metruk yerlere ne diye göz diktiğini bilemiyorum. Ne demek istiyorsun dedim. Duyduğuma göre süvariler her gittikleri yerde şair yöresini soruyorlarmış. Şair memleketi dedim. Fakat içim kararmıştı. Çünkü dokuzlar o melun reislerinin etrafında toplandı mı, arifler bile onların karşısına çıkmaktan çekinse gerektir. Eskinin büyük kralı ve büyücüsüydü o. Şimdi de ölümcül bir korku çatmakta. Sana bunları kim söyledi, kim gönderdi diye sordum. Ak Saruman diye cevapladı Radagast. Ve eğer ihtiyacın varsa yardım edeceğini söylememi istedi. Ama bir an önce yardımını istemen gerek, yoksa çok geç olacakmış. Ve bu mesaj bana ümit verdi. Çünkü Ak Saruman tarikatımızın en ulusudur. Radagast da elbette değerli bir büyücüdür. Şekillerin ve renk değişimlerinin ustasıdır. Ayrıca otlar ve hayvanlar hakkında gayet derin irfana sahiptir. Ve hele kuşlarla çok iyi anlaşır. Fakat Saruman nicedir bizzat düşmanın sanatları konusunda çalışıyordu. Ve bu sayede kaç kez galebe çalmıştık. Onu Dol Guldur'dan çıkarmamız da Saruman'ın oyunları sayesinde olmuştu. Belki de dokuzları geri sürecek bazı silahlar bulmuş olabilirdi. Saruman'a gideceğim dedim. O halde hemen gitmelisin dedi Radagast. Çünkü ben seni ararken zaman kaybettim ve vakit azalmakta. Seni yaz ortasından önce bulmamı söylemişti. Yaz ortasını ettik bile. Buracıktan yola çıksan dahi dokuzlar aradıkları ülkeyi bulmadan ona ulaşabilmen çok zor. Ben şahsen hemen geri döneceğim. Bunu söyleyerek atını atladı, hemen çekip gidecekti. Bir dakika bekle dedim. Senin ve yardımını esirgemeyecek her şeyin yardımına ihtiyacımız olacak. Dostun olan bütün hayvanlara ve kuşlara haber yolla. Bu konuyla ilgisi olan her çeşit haberi Saruman'a ve Gandalf'a getirmelerini iste. Ortanka haber ulaştırılsın. Bunu yaparım dedi ve sanki dokuzlar peşindeymiş gibi sürdü atını gitti. Onu hemen izleyemedim. O gün zaten çok fazla yol gitmiştim. Atım da ben de yorgunduk. Ayrıca olanları bir tartmak istiyordum. O gece Bree'de kaldım ve şaire dönmeye vaktim olmadığına karar verdim. Hayatımın en büyük hatasıydı bu. Neyse, Frodo'ya bir mesaj yazıp ona yollasın diye hancı arkadaşıma emanet ettim. Seher vakti yola çıktım. Uzun yıllar sonunda Saruman'ın da yaşadığı yere vardım. Burası ta güneyde, Isengard'da, dumanlı dağların sonunda, Rohan geçidi yakınlarında bir yerdir. Boromir'in de söyleyeceği gibi dumanlı dağlar ile Ered Nimrais, yani onun memleketindeki Ak Dağların en kuzey etekleri arasında uzanan büyük, açık bir düzlüktür Rohan geçidi. Fakat Isengard duvar gibi sarp kayalardan oluşan bir çemberdir. Çemberin içinde bir vadi, vadinin tam ortasında da Orthanc adında taş bir kule vardır. Bu kule Saruman tarafından değil, çok zaman önce Numenorlu insanlar tarafından yapılmıştır. Çok yüksektir. Pek çok gizi vardır. Yine de sanki el yapısı değilmiş gibi durur. Kuleye ulaşmak için Isengard çemberinden geçmek gerekir. Bu çemberde de sadece tek bir kapı vardır. Bir akşam geç bir vakitte kaya duvarının içinde büyük bir kemer gibi duran kapıya vardım. Kapı sıkı korunma altındaydı. Fakat kapıdaki nöbetçiler benden haberliydi ve Saruman'ın beni beklediğini söylediler. Atımı kemerin altından sürdüm. Kapı sessizce arkamdan kapandı ve birdenbire görünürde hiç sebep yokken içime bir korku indi. Yine de Orthanc'ın dibine kadar sürdüm atımı ve Saruman'ın merdivenlerine ulaştım. Orada Saruman beni karşılayıp yukarıdaki odasına götürdü. Parmağında bir yüzük vardı. "Geldin demek Gandalf," dedi bana ciddiyetle. Fakat gözlerinde adeta beyaz bir ışık parlıyordu. Sanki yüreğinde soğuk bir kahkaha varmış gibi. "Evet geldim," dedim. "Yardımını almaya geldim Ak Saruman." Nedense bu sıfat kızdırdı onu. "Öyle mi gerçekten de?" dedi gri Gandalf diye alay etti. "Yardım ha, bu kadar kurnaz ve bu kadar bilgi olan, ülkeden ülkeye dolaşan, kendisini ilgilendirse de ilgilendirmese de bütün işlere burnunu sokan gri Gandalf'ın yardım istediği pek duyulmamıştır." Hayretle baktım ona. "Fakat eğer aldatılmadıysam," dedim, "işler öyle gelişiyor ki hepimizin kuvvetinin birleşmesi icap ediyor artık." "Öyle olabilir," dedi. "Fakat bunu düşünmekte biraz geç kaldın. Benden divanın başından en önemli meseleyi ne kadar zamandır gizliyordun acaba? Peki ya şimdi seni şairdaki ininden buralara getiren nedir?" "Dokuzlar yeniden ortaya çıktı," diye cevap verdim. "Nehri geçmişler. Radagast öyle söyledi." "Boz Radagast," diye güldü Saruman. Artık küçümsemesini gizlemiyordu. "Kuş terbiyecisi Radagast, saf Radagast, salak Radagast. Yine de ona biçtiğim rolü oynayacak kadar aklı varmış. Geldin işte. Benim de mesajımın bütün amacı buydu." "Ve burada kalacaksın gri Gandalf. Yolculukları unutup dinleneceksin. Çünkü ben Arif Saruman'ım. Yüzük yapıcısı Saruman. Rengarenk Saruman." O zaman baktım ve gördüm ki giysileri beyaz gibi görünüyordu ama beyaz değildi. Bütün renklerden dokunmuştu ve o hareket ettikçe öylesine ışıyıp renk değiştiriyordu ki insanın gözü yanılıyordu. "Ben akı tercih ederdim," dedim. "Ak," diye dudak büktü. "Başlangıçtır o. Beyaz kumaş boyanabilir. Beyaz sayfaya yazılabilir. Beyaz ışık kırılabilir. Ve böylece beyaz olmaktan çıkar," dedim. "Mahiyetini anlamak için bir şeyi kıran kişi de ariflik yolundan sapmış demektir." "Benimle arkadaşım dediğin aptallarla konuşur gibi konuşmana gerek yok," dedi. "Seni buraya senden ders almak için değil, sana bir seçim sunmak için getirttim." Böylece omuzlarını dikleştirip nutuk çekmeye başladı. Sanki uzun süredir bunun provasını yapmış gibiydi. Kadim günler geçti. Orta günler de geçmekte. Genç günler başlıyor. Elflerin zamanı bitti. Fakat sırada bizim zamanımız var. Bizim yönetmemiz gereken insanların dünyası. Fakat bize kudret gerek. Sadece ariflerin görebileceği yararlar adına her şeyi dilediğimiz gibi yönetebilmek için kudret. "Ve dinle Gandalf, eski dostum, yardımcım," dedi yakına gelip daha yumuşak bir sesle konuşmaya başlayarak. "Biz," dedim, "çünkü biz olabiliriz eğer bana katılırsan. Yeni bir güç yükselmekte. Buna karşı eski ittifaklar ve siyasetlerin bize bir yararı olmayacak. Elflerden veya ölmekte olan Numenor'dan ümit yok. Önündeki, önümüzdeki bir seçenek bu. Bu güç ile birleşebiliriz. Bu akıllıca olur Gandalf. Bu yolda umut var. Zafer kapıda, zafere katkıda bulunanlar cömertçe ödüllendirilecektir. Güç büyüdükçe onun sağlam dostları da büyüyecek ve arifler, yani senin benim gibi olanlar, sabrederek zamanla onu yönlendirip denetimleri altına alabilirler. Uygun zamanı beklerken düşüncelerimizi yüreklerimizde gizleriz. Belki bu arada yapılan kötülükleri kınar, fakat âli ve nihai amacı takdir ederiz. Bilgi, kural, düzen. Şimdiye kadar bizim beyhude yere başarmak için uğraşıp durduğumuz zayıf ya da aylak dostlarımız tarafından desteklenmekten çok kösteklenen her şey. Niyetlerimizi gerçekten değiştirmemiz gerekmez. Değiştirmeyiz de. Sadece araçlarımız değişmiş olur." "Saruman," dedim, "bu türden nutukları daha önce de duydum ama bunları sadece Mordor tarafından cahilleri kandırsın diye yollanan gizli temsilcilerin ağzından duymuştum. Beni onca yoldan sadece kulaklarımı yormak için çağırmış olacağına inanamıyorum." Yan yan baktı bana ve bir süre susup düşündü. "Eh, görüyorum ki bu akıllıca yol sana cazip gelmiyor," dedi. "Zamanı mı değil? Belki daha iyi bir yol vardır ha?" Gelip uzun elini kolumun üzerine koydu. "Neden olmasın Gandalf?" diye fısıldadı. "Neden olmasın? Hükmeden yüzük. Eğer ona hakim olursak o zaman güç bize geçer. Seni buraya çağırmamın asıl nedeni buydu işte. Çünkü bir sürü gözüm var benim ve bence sen bu kıymetli şeyin şu anda nerede olduğunu biliyorsun. Öyle değil mi? Yoksa dokuzlar neden şaire sorup dursunlar? Senin orada ne işin olsun? Tam bunu söylerken gözlerinde gizleyemediği bir hırs parlamıştı aniden. Saruman dedim ondan uzaklaşarak. Tek yüzüğü bir anda bir el kullanabilir ancak ve sen de bunu çok iyi biliyorsun. O yüzden zahmet edip de biz deyip durma. Fakat onu vermem sana. Hayır efendim. Hele hele şimdi aklındakileri de öğrendikten sonra sana onun hakkında haber bile vermem. Sen divanın başıydın. Fakat sonunda maskeni çıkardın. Eh, görünüşe göre önümdeki seçenekler ya Sauron'a ya da sana teslim olmakmış. İkisini de seçmiyorum. Başka teklifin var mı? Artık buz gibi ve tehlikeliydi. Evet dedi. Senin akıllıca davranacağını tahmin etmemiştim zaten. Kendi hayrına bile olsa yine de bana gönül rızasıyla yardım edip bir sürü zahmet ve eziyetten kurtulman için bir fırsat tanıdım sana. Üçüncü seçeneğim burada kalmaktır. Sonuna kadar. Neyin sonuna kadar? Bana tek yüzüğün nerede bulunabileceğini açıklayıncaya kadar. Seni ikna etmenin çaresini bulabilirim. Ya da sana rağmen yüzük bulununcaya ve yönetici hafif meselelere vakit ayırıncaya kadar. Mesela Gri Gandalf'ın küstahlık ve engellemelerine karşılık münasip bir ödül tasarlamak gibi. Bu zannettiğin gibi hafif meselelerden biri olmayabilir dedim. Bana güldü. Çünkü sözlerim boştu ve bunu o da biliyordu. Beni alıp Orthanc'ın en tepesine eskiden Saruman'ın yıldızları izlediği yere bıraktılar. Aşağıya binlerce basamaktan oluşan dar bir merdivenden başka iniş yoktu. Aşağıdaki vadi de çok uzak görünüyordu. Baktığımda bir zamanlar yeşil ve latif olan bu yerlerin artık çukurlarla ve demir ocaklarıyla dolu olduğunu gördüm. Isengard'da da kurtlar ve orklar oturuyordu. Çünkü Saruman kendi adına henüz Sauron'un hizmetinde değil de ona rakip olarak büyük bir kuvvet toplamaktaydı. Aşağıdaki her şeyin üzerine kara bir duman çökmüş, Orthanc'ı da çepeçevre kuşatmıştı. Bulutlar üzerinde bir adada yapayalnızdım. Kaçma şansım yoktu. Günlerim de çok sıkıntılıydı. Soğuk içime işliyordu ve süvarilerin kuzeye gelişlerini kara kara düşünerek ileri geri yürümek için ancak birkaç adımlık yerim vardı. Saruman'ın sözleri yalan olabilirdi ama dokuzların gerçekten uyandığından emindim artık. Isengard'a gelmeden çok önceden beridir bu doğrultuda çok açık haberler almaktaydım. Yüreğim şairli dostlarım için korkuyla doluydu. Fakat yine de biraz umudum vardı. Frodo'nun mektubumda yazdığım gibi bir an önce yola koyulduğunu ve ölümcül takip başlamadan Ayrık Vadi'ye varmış olduğunu umuyordum. Hem korkum hem umudum yersiz çıktı. Çünkü umudum Bri'deki şişko bir adama, korkum da Sauron'a kurnazlıklarına dayanıyordu. Fakat bira satan şişko adamların pek çok işe koşturması gerekir. Sauron da hala korktuğumuz kadar güçlü değil. Lakin Isengard çemberinde tuzağa düşmüş ve yalnızken bugüne dek kimsenin karşı koyamadığı avcıların uzaktaki şairde başarısız olacaklarını düşünmek pek o kadar kolay değildi. ''Ben seni gördüm.'' diye bağırdı Frodo. ''Bir ileri bir geri yürüyordun. Saçında ayın pırıltısı vardı.'' Gandalf hayretle durarak ona baktı. ''Sadece bir rüyaydı.'' dedi Frodo. ''Şimdi birdenbire hatırlayıverdim. Aklımdan çıkmıştı. Göreli epey oldu. Sanırım şairden ayrıldıktan sonraydı.'' O halde rüyan biraz geç kalmış dedi Gandalf. Şimdi göreceğin gibi. Çok kötü bir durumdaydım ve beni tanıyanlar takdir edecektir ki çok nadiren o kadar aciz bir duruma düşerim ve bu tür bedbahtlıklar da pek iyi tahammül edemem. Gri Gandalf bir sinek gibi örümceğin tekinin hain ağına takılsın. Yine de en mahir örümcek bile zayıf bir ip bırakır. İlk başlarda Radagast'ın da yoldan çıkmış olmasından korktum. Kuşkusuz Saruman da böyle sanmamı istiyordu. Fakat karşılaştığımız zaman ne sesinde ne de gözlerinde bir terslik hissetmemiştim. Eğer böyle bir şey görmüş olsaydım Isengard'a hiç gelmez ya da daha ihtiyatla gelirdim. Saruman da böyle olacağını tahmin etmiş, o yüzden de aklındakileri gizleyerek habercisini kandırmıştı. Her halükarda dürüst Radagast'ı ihanete düşürmeye uğraşmak boşuna olurdu zaten. O bana iyi niyetle gelmiş, ben de o yüzden ikna olmuştum. Bu iyi niyet Saruman'ın komplosunun bozulmasının da nedeni oldu. Çünkü Radagast isteğimi yerine getirmemek için bir sebep görmemişti. Bir sürü eski dostunun bulunduğu kuyut ormana doğru sürmüştü atını. Dağın kartalları çok uzaklara kadar uçmuş, pek çok şey görmüşlerdi. Kurtların toplandığını, orkların silah başı yaptığını, dokuz süvarinin memleketten memlekete gittiğini, Gollum'un kaçış haberini de duymuşlardı. ve bu havadisleri bana getirmesi için bir haberci yollamışlardı. Böylece yazın sonuna doğru ayın gökte olduğu bir gece Ulu Kartalların en hızlısı olan Yel Efendisi Gvayihir beklenmedik bir zamanda Ortanka çıka geldi ve beni zirvede buldu. Onunla konuştum. Daha Saruman'ın ruhu bile duymadan beni uzaklara taşıdı. Kurtlar ve orklar kapıdan fırlayıp peşime düşemeden Isengard'dan uzaklaşmıştım. Beni nereye kadar taşıyabilirsin diye sordum Gvahir'e. Epey bir fersah dedi ama dünyanın sonuna kadar değil. Yük değil, havadis taşımaya gelmiştim. O halde karada bir bineğe ihtiyacım olacak dedim. Hem de fevkalade hızlı bir bineğe, çünkü ömrümde benzerini göremediğim derecede acelem var. Öyleyse seni Edoras'a Rohan Bey'in sarayında oturduğu yere götüreyim dedi. Orası pek uzak değil. Buna çok memnun oldum. Çünkü Rohan'daki Atcan yurtta Rohirrimler yani at beyleri yaşarlar ve dumanlı dağlar ile ak dağlar arasındaki o büyük vadide yetiştirdikleri atlar gibi at hiçbir yerde bulunmaz. Sence Rohanlı insanlara hala güvenilir mi dedim Gvahir'e. Çünkü Saruman'ın hainliği güvenimi sarsmıştı. Atlarıyla baç ödedikleri ve her yıl bir sürü atı Mordor'a yolladıkları söyleniyor diye cevap verdi. Ama henüz boyunduruk altında değiller. Fakat Saruman dediğin gibi kötüye döndüyse onların da sonu pek uzak değildir. Gün ağarmadan beni Rohan topraklarına bıraktı. Ben de artık hikayemi fazla uzatmış bulunuyorum. Gerisini kısaca geçeyim. Rohan'dan kötülüğün çoktan harekete geçmiş olduğunu gördüm. Yani Saruman'ın yalanları işlemekteydi ve ülkenin kralı uyarılarıma sırt çevirdi. Bana bir at alıp kaybolmamı söyledi. Ben de öyle bir at seçtim ki ben ne kadar memnun kaldıysam o da o kadar üzülmüş oldu. Ülkesindeki en iyi atı aldım. Bir benzerini daha görmüş değilim o atın. O halde gerçekten de soylu bir hayvan olmalı dedi Aragorn. Ve Sauron'un böyle bir baç alıyor olması çok daha kötü sayılabileceğimiz havadislerden daha çok üzdü beni. Oralara son gittiğimde durum böyle değildi. Şimdi de öyle değil, yemin edebilirim dedi Boromir. Bu düşmanın yaydığı bir yalan. Ben Rohanlı insanları tanırım. Uzun süre önce onlara verdiğimiz topraklarda oturan mert ve yiğit insanlardır. Müttefiklerimizdir. Mordor'un gölgesi uzak memleketlere kadar ulaşıyor diye cevapladı Aragorn. Saruman bu gölge altında kaldı. Rohan kuşatılmış vaziyette. Geri dönebilirsen orada neyle karşılaşacağını kim bilebilir? En azından hayatlarını atlarıyla satın aldıklarını görmem dedi Boromir. Atlarını kendi soylarındanmış gibi severler. Haksız da sayılmazlar. Atcan yurtun atları gölgenin çok uzağından, kuzeydeki otlaklardan gelir ve soyları aynı sahiplerininki gibi eskinin özgür günlerine dayanır.